Öteki Tarih Cilt 1, 18. ayrım sayfa 280. Faysal-Weizmann Anlaşması. 3 Ocak 1919'da geleceğin düşman kardeşleri Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal'la Haim Weizmann Akabe'de buluştular. Faysal'a İngilizler tarafından vaat edilen Irak ve Suriye'de kurulacak Arap Devleti ile Filistin'de kurulacak Yahudi yurdu hakkında konuştular. Ardından bir deklarasyon imzaladılar. Buna göre Yahudilerin Filistin'e göç etmesini teşvik etmek ve canlandırmak için gerekli tüm tedbirler alınacak, mümkün olan suretle Yahudi göçmenler birbirine yakın yerleşim alanlarını iskan edileceklerdi. Bu tedbirler alınırken Arap köylülerin ve araziyi kiralayanların hakları korunacak ve ekonomik gelişimlerini sağlayacak şekilde yardımda bulunulacaktı. Ancak 6 Temmuz 1919'da toplanan Büyük Suriye Kongresi'nde Faysal'dan tecrübeli Arap milliyetçileri bu kadar yumuşak davranmadılar. Kongre, Yahudi yurdu ile Yahudi devletinin aynı şey olmadığını, Siyonist organizasyonunu tanımadıklarını, buna karşılık Suriye ve Filistin'de yaşayan Yahudilerin diğer vatandaşlarla eşit sorumluluk ve haklara sahip olacaklarını ilan etti. Kongre ayrıca Yahudilerin Filistin'e bir deniz kavmi olduğu sanılan Filistinlerden daha sonraki bir tarihte gelmesini ima ederek Yahudilerin 2000 yıl önce bu topraklarda işgalci olmalarından doğan hakları tanımayacaklarını belirtti. Kongrede söyleyenlerini dinlenen Arthur Balfour, 11 Ağustos 1919 tarihinde Britanya hükümetine verdiği memorandumda şöyle demişti. Dört büyük devlet Siyonizme taahhütte bulundular. Siyonizm doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü, kökü asırlarca geriye giden bir geleneği, bugünkü ihtiyaçları, gelecekteki umutları temsil ediyor. Ve bu antik topraklarda yerleşik bulunan 700 bin Arap'ın arzuları ve ön yargılarından daha derin bir önemi ifade ediyor. Deklarasyon neden yapıldı? Balfour Deklarasyonu'nun baş mimarlarından Sir Mark Skies'in oğlu Christopher Skies, Consolato Israel, parantez içinde Londra 1965 adlı eserinde kimse Balfour Deklarasyonu'nun niye yapıldığını bilmez diye yazmakta haklıydı. Mark Skies 1919'da gripten öldüğünde Christopher Skies henüz 12 yaşında olduğu için cevabı bilmiyor olması doğaldı. Halbuki pek çok kişi o sırada Manchester Üniversitesi'nde kimya profesörü olan Haim Weizmann'ın Britanya donanmasının kullandığı dumansız barutun, parantez içinde kordeit, imalatında kullanılan asetonu bakteriyel fermentasyon yoluyla imal etmeyi başardığı için ödüllendirildiğini ile sürer. Bunu düşündüren bir ifade Lloyd George'un War Memories, parantez içinde Londra 1936 adlı eserinde vardır. Ancak Weizmann özel bir sohbetinde bu efsaneye ilişkin şu ironik açıklamayı yapmıştır. Herkes benim büyük bir kimyager olduğumu söylüyor. Tam bir saçmalık. Ama eğer Siyonizm davasına hizmet ettiysen bu iddiayı kabul edebilirim. Weizmann haklıdır çünkü bulduğu yöntemle aseton üretmek pek mümkün olmamıştı. Ancak mümkün olsaydı bile Britanya'nın bir avuç aseton karşılığı emperyal çıkarlarına uymayan bir adım atması beklenemezdi. Skies-Picot Anlaşması. Bugün savaş dönemine ait belgeleri ve hatıratları inceleyen araştırmacılar esas olarak iki senaryo üzerinde duruyor. Bunlardan ilki çok bilinen bir senaryodur. 16 Mayıs 1916'da Britanya adına Sir Mark Skies ile Fransa adına George Picot'un imzaladığı gizli Skies-Picot Anlaşması'na göre Orta Doğu, Fransa ve Britanya'nın otorite alanlarını ayrılıyor. Filistin'de Fransa'nın payına bırakılıyor. Bu durum Britanya'nın hoşuna gitmiyordu. Çünkü bu hat Britanya'nın sömürgelerine giden Hindistan yolunu Rusya'ya ve Fransa'ya karşı korumak açısından çok önemliydi. Ancak 1915'in Nisan ayında Gelibolu'da yaşanan hizmetten sonra Britanya Fransız müttefiklerine daha bağımlı hale gelmişti ve Filistin'in Fransızlara bırakmak zorunda kalmıştı. Söz konusu anlaşmanın mimarı olan Mark Skies ise bu tavizden dolayı günah keçisi ilan edilmişti. Britanya, Balfour Deklarasyonu aracılığıyla Filistin'de Fransızların temsil ettiği Hristiyan çıkarları ile Müslüman çıkarları arasında bir denge kurmak istemiş olabilirdi. Mark Skies'in deklarasyonun ateşli taraftar olmasının nedeni muhtemelen Skies-Picot Anlaşması'nı telafi etmek istemesiydi. Bu tezin zayıf yanı Britanya'nın aynı zamanda Haşim ailesi, parantez içinde Mekke Şerifi Hüseyin ve oğulları aracılığıyla Arap katında oynanmasıydı. Bilindiği gibi Britanya'nın Siyonistlere verdiği bu taviz Araplara karşı durumunu güçleştirmiş, Britanya 1947'ye kadar Filistinlerle Siyonistlerin arasındaki dengeyi sağlamakla uğraşmıştı. Orta Doğu değil Avrupa cephesi. İkinci senaryoya göre Balfour Deklarasyonu Britanya'nın Orta Doğu politikalarından çok Avrupa'daki savaş politikalarıyla ilgiliydi. Çünkü Nisan 1917'den itibaren Britanya savaşta zorlanmaya başlamış, ABD'nin itiraf devletlerinin yanında savaşa girmesi, Rusya'nın savaştan kopmasını engellemesi, Fransızların Filistin'den uzak tutulması ve Almanların Siyonistlere çengel atmasının önlenmesi büyük önem kazanmıştı. Bu hedeflerin ortak noktası Yahudilerdi. Öncelikle Britanya Yahudileri kendi Yahudilerine programlar düzenleyen yaşlı otokrat Rusya ile ittifak yapılmasına karşı çıkıyordu. Bu tepki Rusya, Romanya'nın Karpatlar bölgesindeki ve Polonya'daki Yahudileri sürmeye başladığında zirveye çıkmıştı. Aynı gerekçelerle Avrupalı ve Amerikalı Yahudi finansörlerden bazıları Rusya'daki Romanov hanedanına kredi açmayı reddetmişlerdi. Ama daha kötüsü, Britanya dışişlerine akan bir dizi istihbarat raporuna bakılırsa Rusya, Polonya ve Romanya Yahudileri Almanların beşinci kolu gibi çalışıyordu. Benzer bilgiler İstanbul'daki konsolosluktan da gelmişti. Herz, Abdullah Hamit ve Kaiser II. Wilhelm arasındaki görüşme trafiği Siyonistlerin de Alman yanlısı politikalara yatkın olduğunu düşündürmüştü. Bu algı kadim ön yargıya, yanlış istihbarata, tek yanlı değerlendirmelere dayanıyordu. Çünkü örneğin Rusya Yahudileri Bund harekatı dışında Menşevikleri destekliyordu ve devrimden sonra savaşın devamından yana tavır almışlardı. Ancak sonuçta Britanya dışişleri yetkililerinin kafasında ister Britanya'da, ister ABD'de, ister Rusya'da, ister Osmanlı ülkesinde olsun birbiriyle bağlantılı, uyumlu politikalar güden, varlıklı, güçlü, Britanya'ya düşman, Alman yanlısı bir Yahudi imgesi canlanmıştı. Savaşı kazanmak için dünya Yahudilerinin kazanılması gerektiğini düşünmüşlerdi. Deklarasyonu yayınlarken Siyonistlerin dünya Yahudilerini temsil ettiğine inanmaları Britanyalı yöneticilerin naifliğinden mi yoksa Weizmann'ın Sokolov, Samuel gibi Siyonist liderlerinin becerisinden mi kaynaklandı sorusuna gelince her ikisi de demek doğru olur. Bu senaryoyu savunanların ima ettiği ilginç nokta Balfour Deklarasyonu'nun Britanya'nın Yahudi sevgisinden değil modern antisemitizminden parantez içinde yani Yahudilere karşı ırkçı nefretten doğduğuydu. Bu senaryoya göre arka planda Yahudilerin dünyayı kendi amaçları uğruna kolektif bir şekilde yönetmek için komplolar kuracaklarına ilişkin kadim korkunun yatıyordu. Bu iddiayı destekleyen bir husus Balfour Deklarasyonu'nu hazırlayan Balfour, Skies, Obern, Ormsboy, Gore, Winchem, Stitt gibi kadroların aslında antisemitik kişiler olmalarıydı. Bu tabloya uymayan tek kişi Başbakan Lloyd George'tu. Ama bazı araştırmalar aslında onun da inceltilmiş bir antisemitik olduğunu söylerler. İlginçtir. Balfour Deklarasyonu'nun en büyük muhalefet Britanya hükümetinin Hindistan'dan sorumlu bakanı Yahudi kökenli Edwin Montagu'dan gelmişti. Montagu'ya göre bir Yahudi devletinin kurulması Yahudilerin halen yaşadıkları ülkelere sadakatlerinin sorgulanmasına neden olabilirdi. Bu da yeni bir antisemitizm dalgası demekti. Montagu dünyanın değişik ülkelerinde eşit vatandaşlar olarak yaşamak yerine Filistin'de Siyonist bir gettoya kapatılmanın tercih edilemeyeceğini söylüyordu. Montagu'nun temsil ettiği kesimler Yahudilerin tarih boyunca başlarına gelenlerden kalkarak aynı şeyi Filistinlilere yapmanın yani Filistinlilerin haklarının yok sayılmasının ahlaki olarak ne anlama geldiğinin farkındaydılar. Siyonizmin babası Theodor Herz'e göre ise Avrupa'nın antisemitikliği İtilaf devletlerinin bir Yahudi devleti kurulmasına ön ayak olmasında temel itici güç olacaktı. Sonuca bakılınca Herz'in haklı olduğunu kabul etmek gerekiyor. İddiaçılar ve Siyonizm ilişkisi. İddiaçıların yabancıların denetiminde bir Mason locası yerine 1909'da Osmanlı Büyük Doğusu adlı yerli bir loca kurdukları, bu locanın üstadlığına da Talat Paşa'nın getirildiği bilinir. Bu ve başka ilişkiler yüzünden bugün bazı kişiler iddiaçıların 1908'de Meşrutiyet'i ikinci kez ilan ettirmesini Abdülhamit'in Siyonistlere satmadığı Filistin topraklarıyla ilişkilendirirler. 1910 yılında Osmanlı Büyük Doğusu İskenderiye'ye ard arda 4 loca açınca içlerine Mısır'ı kaybetme korkusu düşen İngilizler de iddiaçılara yöneltilen Masonluk Siyonistik suçlamalarına destek verirler. Mecliste bu konuda pek çok konuşma yapılmıştır. Talat Paşa'nın savunması. Ancak Filistin'e Yahudi göçü ya da Siyonizm gibi konular Osmanlı Meclisi'nde çok az görüşülmüştür. Bu konuda en şiddetli tartışmalar 1911 yılının Şubat ayındaki bütçe görüşmeleri sırasında yapılmıştır. Hürriyet ve İtiraf Fırkası'ndan Dersim mebusu Lütfi Fikri, parantez içinde Düşünsel ve Gümülcine mebusu İsmail Hakkı Beyler, iddiaçı hükümeti bazı kredi anlaşmalarında Siyonistlerle işbirliği yapmakla suçlamışlardı. İsmail Hakkı Bey'e göre Siyonizm dehşetli bir illetti ve hedefi bölgedeki Yahudi sayısını artırarak Filistin'den Mezopotamya'ya uzanan bir devlet kurmaktı. Bu suçlamalar hem Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa, hem de Dahiliye Nazırı Talat Paşa, hem de Meclis-i Mebusan'ın Yahudi mebuslarına karşı çıkmışlardı. Onlara göre Siyonistlerin bir Yahudi devleti kurma gibi bir hedefleri yoktu. Osmanlı İmparatorluğu ile Siyonistler arasında ilişki de yoktu. Bu tartışmalarda meclisin Arap kökenli milletvekilleri hükümetle muhalefet arasında ikiye ayrılmıştı. Konunun meclis gündeminin ikinci gelişi 1911 yılının Mayıs ayında Dahiliye Nezaretinin bütçe görüşülürken oldu. Kudüs mebusu Ruhi El Halidi, hükümetin Siyonizm denen dahili meselelere yönelik tavrını öğrenmek istedi. Halidi'nin Siyonizm'den, Semitizm'den, Herz ve Mendelssohn'un teorilerinden, Siyonizm'e taraftar olan ve karşı olanlardan söz eden uzun konuşmasını Türk ve Arap kökenli mebuslar ilgiyle dinlerken Yahudi mebuslar tepki göstermişlerdi. Halid'in ardından söz alan bir diğer Kudüs mebusu Said el-Hüseyin ise Museviliğin kutsal şehirlerinden Teberiye'nin 1/4'ünün, Hayfa'nın 1/4'ünün Yahudiler tarafından ele geçirdiğini söyleyerek hükümeti umarsızlıkla suçlayınca Dahiliye Nazırı Talat Paşa'nın buna cevabı, Yahudilerin Hicaz hariç imparatorluğun her yerinden toprak almaya hakları olduğu yolunda olmuştu. Arnavut mebus Hafız İbrahim Bey de Yahudilerin Suriye ve Irak'ı ele geçireceği korkusuyla alay ederek Talat Paşa'ya destek vermişti. Ertesi gün Siyonist önderlerle ilişkisi olan Bulgar mebus Dimitri Volodov Efendi Yahudi göçünün ekonomik yararlarından söz ettiğinde Arap mebuslar onu protesto ettiler ancak tartışmalar daha fazla sürmedi ve bütçe görüşmeleri içinde konu unutulup gitti. Özet kaynakça. Deklarasyonun İngilizce tam metni www.midiswip.org Feizven HTM VT Malison Junior The Balfour Declaration and April in International Love The Transmission of President Editor İbrahim Abu Longkot Northwestern University Press 1971 sayfa 61-110 Isaac Fredman The Question of Palestine 1914-1918 British Yeviz Arap Lidişon Schuckens Box Londra 1973 Mayer Verete The Balfour Declaration and the Makers Middle Institutes V Balfour Nor Simont and Schucker 1961 Ne Türk ne Ermeni sadece yetim. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nda kimsesiz ve yetim veya öksüz kalan çocukların koruma altına alınması ve bakılması görevi Darül Eytam parantez içinde yetimler cemiyeti sorumluluğundaydı. Hem çeşitli çepelerde hayatını kaybeden askerlerin çocukları hem de 1915-1917 Ermeni Kırım'ından sağ kurtulan şanslı çocukların sayısı o kadar fazlaydı ki bir süre sonra İstanbul'daki tüm yetimhaneler, yatılı okullar ve bakım evleri hıncın içinde olmuştu. Sayının ne olduğu kesin değil ama Murat Bardakçı tarafından yayımlanan Talat Paşa'nın kara kaplı defterinde Ermeni eytamı yani Ermeni yetimlerinin sayısı 10.269 olduğu, bunların 6.768'inin yetimhanelere, 3.501'inin ise Müslüman ailelere dağıtıldığı yazılı. Başbakanlık arşivi ise kız ve erkek çocukların ailelerinden alınmaları, Ermenilerin bulunmadığı Müslüman köylerine dağıtılmalı ve Müslümanlarla evlendirilmeleri ve yetimhanelere konulmaları ve özellikle Müslüman adetlerine göre yetiştirilmeleri yani zorla asimile edilmeleri konusunda onlarca belge ile dolu. Evladı Şüheda Vergisi. Mevcut yetimhaneler yetmediği için devlet Elmedağ'daki Notre Dame Sion, Yedikule'deki İtalyan Mektebi, Galata'daki Rus Manastırı, Kadıköy'deki Saint-Joseph Mektebi gibi yabancılara ait binalara el koyarak yetimhaneye dönüştürmüştü. Ancak iddiaçılar işletme işini yüzlerine gözlerine bulaştırdılar ve yetimhaneler kısa sürede yolsuzluk ve yoksunluk yuvaları haline geldi. Meclis-i Mebusan'da eleştirilere cevap veren Maarif Nazırı'na göre güya 65 merkezde 16 bin çocuğa bakılıyordu. Ancak bu sayının doğru olduğu şüpheliydi. Yetimhanelere gelir sağlamak için 1915'te tütünden alınmak üzere evladı şühada vergisi, parantez içinde şehit çocukların vergisi konuldu. Ayrıca çeşitli kurumların yetimhanelerine kaynak aktarması kararlaştırıldı. Darül Eytam'a destek olmak üzere Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Himayi Etfal Cemiyeti, parantez içinde günümüzün çocuk esirgeme kurumu ve Kadınları Çalıştırma Cemiyeti Hayriyesi gibi kuruluşlar harekete geçirildi. Kadınları Çalıştırma Cemiyeti. Harp dolayısıyla erkeksiz kalan Müslüman kadınların çalışma yaşamını alıştırılmak amacıyla 1916'da Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın idaresinde kurulan Kadınları Çalıştırma Cemiyeti Hayriyesi'nin ilk yönetim kurulu, Harbiye Nezaretinin yüksek rütbeli subaylarından 7 kişilik bir erkekler grubuydu. Yönetim güya kadınlara devredilecekti ancak sonuna kadar erkekler tarafından yönetildi. Cemiyetin en ilginç işlevi dul üyelerini evlendirmek, en faydalı işi 1915-1917 Ermeni Kırımı yüzünden ortada kalan 750 Ermeni çocuğunun bakımını üstlenmek oldu. Ancak 1800 çocuğun daha geldiği haberleri çıkınca Cemiyet Müdürü İsmail Hakkı Bey'in aklına dahiyane bir fikir geldi. Dahiliye Nezaretine bu çocukların ülkenin değişik bölgelerindeki ticarethanelere, sanayi işletmelerine, çiftliklere, evlere işçi, hizmetli veya besleme olarak gönderilmesini teklif edecekti. Amaç güya çocukların kendi ekmeklerini kazanarak devlete veya yanlarına verildikleri ailelere yük olmamasıydı. Küçücük yaşlarında büyük trajedilerin kahramanı olmuş bu yavrucakların bir de boğaz tokluğuna işçi veya hizmetli olarak çalıştırmaları teklifi tahmin edileceği gibi Dahiliye Nezareti tarafından pek beğenildi ve hemen uygulamaya konuldu. Öyle ki Enver Paşa'nın Küçükçekmece'deki çiftliğinde bile 50 kadar yetim yollanmıştı. Yabancı misyonların gözü önünde olduğu için tehcirden kurtulan İstanbul'daki Ermeni cemaati bu uygulamaları kıyasıya eleştiriyor, iddiaçıların devşirme sistemiyle Türkleştirme politikalarına devam ettiğini söylüyordu. Mondros Mütarekesi sonrası. 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi'nden 2 gün sonra Enver, Talat ve Cemal Paşaların Almanya'ya kaçmasının ardından İstanbul'un yönetimini ele alan İtilaf Devletleri'nin ilk işlerinden biri yetimler konusu olacaktı. Özellikle Amerikalı görevliler Kadınları Çalıştırma Cemiyeti Hayriyesi tarafından ülkenin dört bir yanına ucuz emek gücü veya hizmetçi olarak dağıtılmış bulunan çocukların listelerini incelemeye aldı ve Müslüman olarak etiketlenerek Müslüman Türk ailelerine dağıtılmış çocukları tespit etmeye başladı. İmparatorluğun dört bir yanından İstanbul'a kimsesiz çocuk akarken her iki tarafta bu çocukların kendilerine ait olduğunu ileri sürüyordu. Çocukların konuştukları dil veya isimleri açıklayıcı değildi. Çünkü küçük yaşlarda ailelerinden ayrılmak zorunda kalan çocuklar ana dillerini unutmuş oluyorlar. İsimleri de zaten kimliklerini gizlemek için başkaları tarafından konmuş oluyordu. Bazı çocuklar ise kökenlerini bildikleri halde geçmiş tecrübelerden dolayı tedbir olarak sessiz kalmayı tercih ediyorlardı. Yaşı biraz büyük olan erkekleri sünnetli olup olmadıklarından kalkarak teşhis yapmak bir ölçüde mümkündü ama kızlarda ve yaşı çok küçük olanlarda bu yöntem işe yaramıyordu. Bir tarafhanenin oluşturulması. 1919 yılının Nisan ayında İtilaf Devletleri çeşitli yerlere dağıtılmış kimsesiz çocukların bulundukları yerlerden alınarak İstanbul İngiliz İşgal Kuvvetleri'nin gözetimi altında oluşturulacak tarafsız bir merkezde toplanmasını kararlaştırdı. Edirne, Bursa, Konya ve Kırklareli'nde bir yetimhaneye bırakılıp diğerlerindeki çocuklar İstanbul'a nakledilmeye başladı. Bu çocuklardan Türk olanlar Osmanlı Emniyet Müdürlüğü'ne, Ermeni olanlar ise Ermeni Patrikhanesi'ne teslim edileceklerdi. Çocukların dağıtıma kadar kalması için Nişantaşı'nda bir ev kiralandı ve başına Amerikalı, Türk ve Ermeni kökenli 3 kişilik bir heyet atandı. Halk arasında bir tarafhane, parantez içinde tarafsız ev adıyla anılan bu evde ayrıca biri Müslüman, biri Ermeni olmak üzere 2 aşçı ile bir Ermeni hizmetçi ve bir Müslüman kapıcı görev yapıyordu. Mayıs ayı geldiğinde İtilaf Kuvvetleri'nin polis teşkilatı söz konusu çocukları toplayıp İstanbul'a getirmeye başlamıştı. Ancak sorunlar da boy göstermeye başlamıştı. Kayseri'den gelen 360 kişilik ilk grup büyük bir tartışmaya neden olmadan etnik dinsel tasnife tabi tutulup taraflara teslim edildi. Ancak yine Kayseri'den getirilen 223 çocukluk ikinci parti sorunlara neden oldu. 26 Mayıs 1919 tarihli İktam gazetesine göre Ermeni Patrikhanesi çocukların tamamını bir tarafhaneye değil Beyoğlu'ndaki Ermeni Kilisesi'ne götürmüş ve çocukları zorla tenasür ettirmiş yani Hristiyanlaştırmıştı. 5 Haziran 1919 tarihli İleri gazetesinde Patrikhane'nin çocukları Hristiyan olmaya razı etmek için bisküvi verdiğini, buna rağmen din değiştirmeyen çocuklara alenen dayak atıldığını ileri sürüyordu. Gazeteye göre çocukların 42'si şiddetli dayağa rağmen Müslüman olduklarında ısrar etmişler ve Darül Eytam'a iade edilmişlerdi. Kopan bağlar. Bu ağır suçlamalar üzerine Ermeni Patrikhanesi basına açıklama yapmak zorunda kaldı. Patrikhane bu 220 çocuğun Beyoğlu'ndaki kiliseye getirildiğini inkar etmiyor, ancak 108'inin Ermeni, 85'inin Müslüman olduğunu, 27'sinin ise kimliğinin tespit edilemediği için bir tarafhaneye teslim edildiğini, ayrıca orada zorla Hristiyanlaştırılma diye bir şeyin olmadığını söylüyordu. Patrikhane temsilcisine göre bu iddialar emniyet müdürünün işiydi. Bir hafta sonra İktam gazetesine bu sefer Patrik vekili Yervant Efendi bir mülakat verdi. Yervant Efendi'ye göre çocukların Türk, Ermeni ve Amerikalı üç görevli huzurunda verdikleri bilgilere göre yerleştirilmişti. Ancak zaten Ermeni çocuklar çok küçük yaşlarda evlatlık veya işçi olarak verildikleri için Ermeniceyi unutmuşlardı. Dolayısıyla her Türkçe konuşan çocuğu Türk saymak haksızlıktı. Bir polis şimdiye kadar bir Ermeni çocuğunu getirip bize teslim etmedi. Ele geçirdiklerimiz hep bizim bulduklarımız diyerek kendi çabaları olmasa Ermeni kimsesizlerine kavuşmalarının imkansızlığını işaret eden Yervant Efendi sözlerini, "Ben öyle zannediyorum ki bundan sonra Ermeni ve Türklerin beraber yaşaması biraz güç olacaktır. Çünkü iki unsurun birbirine karşı kuyruk acısı var ve bu acının giderilmesi kolay kolay mümkün değildir," diye bildirmişti. İstanbul Polis Müdürlüğü ise Ermeni Patrikhanesi tarafından görevlendirilen Çakıryan Efendi'nin Kadınları Çalıştırma Cemiyeti Hayriyesi'nde yetim çocukların kayıtlarını aldığını, 3 ay geçmesine ve yapılan bütün teşebbüslere rağmen zamanında iade etmediğini belirtmişti. Çakıryan Efendi'nin defter kayıtları üzerinde tahrifatta bulunduğu ve Türk çocuklarını Ermeni çocukları gibi göstermeye çalıştığı iddia ediliyordu. İtilaf güçleri tarafından çocukları Ermeni sanılarak ellerinden alınan onlarca Türk ailesinin şikayetleri de vardı. Şikayetler artınca itilaf kuvvetleri Kuleli Askeri Mektebi'ne el koyarak Ermeni ihtimalisi yaptılar. Uzun müzakerelerden sonra Beylerbeyi Eski Jandarma Mektebi ve Beylerbeyi Sarayı'nın bazı binaları da Ermeni ihtimalisi yapıldı. İngiliz ve Fransızların desteğiyle 3000 yetim Kıbrıs'a götürüldü. Amerikan Yardım Kuruluşu Near East Relief 1921'den itibaren Güneydoğu Anadolu'daki Ermeni yetimlerini Suriye'ye sevk etmeye başladı. Kaç Ermeni yetimi vardı? Bugün bile 1915 tehciri ile ilgili arşiv belgelerinin büyük bir kısmı gizli tutulduğu için kaç Ermeni yetimi oldu, bunların kaçının evlatlık verildiği bilinmiyor. Türk Tarih Kurumu'nun yayımladığı Ermeniler Sürgün ve Göç adlı kitapta yer alan 1921'de Ermeni Patrikhanesi tarafından hazırlanan ve İngilizce kopyası 26 Nisan 1921'de ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen rapora göre 1921 itibariyle Müslümanların evlerinde halen kurtarılamayan Ermeni yetimlerinin sayısının 63 bin civarındaydı. Sayı belli değil ama binlerce çocuğun sorumsuz ve vicdansız insanlar tarafından Türk mü Ermeni mi diye incelendiği, sorgulandığı, oradan oraya savrulduğu, aileden aileye geçtiği, dayak yediği, hakarete uğradığı, yalan söylemeye zorlandığı ortada. Bu çocukların çoğu hayatlarını kaybetti. 1914-1918 arasında sadece İstanbul'da 25 bine yakın yetim çocuk öldü. Cumhuriyet döneminde ülkedeki yetimhanelerde hala etnik ve dinsel kimliği netleşmemiş on binlerce çocuk vardı. Bu çocukların çoğu gerçek ailelerine kavuşamadan bu dünyadan göçtüler. İttihat Terakki Cemiyeti'nin çocuk askerleri. Dönemin bir başka hüzünlü hikayesi de çocuk askerlere dairdir. Bu çocuk askerler başlangıçta izci olarak örgütlenmişler, ardından kendilerini savaş meydanlarında bulmuşlardı. Osmanlı İmparatorluğu'nda izcilik, parantez içinde keşşaflık, örgütlenmesinin ilk adımları 1910 yılının sonlarına doğru yayınlanan Sahi ve Terakki Mecmuası ile Lozan'da bulunan Ragıp Nurettin'in izcilik hakkındaki yazılarının basımıyla başlamıştı. Soylu bir İngiliz ailesinin Hindistan doğumlu olan oğlu eğitimini Mektebi Sultani'de, parantez içinde bugün Galatasaray Lisesi'nde tamamlayan futbolcu ve spor adamı Ahmet Robinson tarafından İstanbul'da kurulan ilk izci oymağının faaliyetleri, boru trompet takımları ile şehir içi turları ve doğa yürüyüşlerinden ibaretti. Bu ilk oymağı Darüşşafaka, Kadıköy Numune Mektebi, İstanbul Lisesi, Vefa ve Üsküdar Liseleri takip etti. İstanbul dışında ilk izci teşkilatını kuran iller ise Bursa, Beyrut, İzmir, Sivas, Kayseri ve Kütahya'ydı. 8 Ekim 1912'de Balkan Harbi başlayınca İttihat ve Terakki Cemiyeti Edirne'deki İttihat Mektebi Müdürü Nafi Atuf (parantezinde Kansu) ile arkadaşı Manastır'daki Öğretmen Okulu Müdürü Ethem Necat'ı mükemmel bir gençlik teşkilatı kurmak üzere incelemeler yapmak için Avrupa'ya gönderdi. Atuf Bey dönüşte Enver Paşa'ya izciliğin bu iş için ideal bir faaliyet olduğunu, batıdaki örnekleri gibi bir teşkilatın kurulabileceğini belirtti. Bu iş için Belçika İzcilik Teşkilatı kurucusu İngiliz Harold Parfit ülkeye davet edilmişti. Parfit 9 Nisan 1914'te Keşşaflık Cemiyeti İzci Ocağı'nı kurduktan sonra Darül Muallimi Aliye'de parantez içinde Yüksek Öğretmen Okulu izcilik dersleri, yürüyüşler, kamplar, oymak beyi kursları ile izciliği kurumsallaştırmaya başladı. Ocağın 22 Mayıs 1914'te hazırlanan 35 maddelik nizamnamesinin ikinci maddesine göre izci oymakları parantez içinde tabur teşkil edilerek bunlar vasıtasıyla gençliğin açık göz, çevik, becerikli, yiğit, tehlikeci, fedakar, vatanperver olarak yetiştirilmeleri aynı zamanda tesadüt parantez içinde dayanışma, yasacılık, parantez içinde disiplin, mesuliyetperverlik ve namusperverlik duygularıyla müteallik, parantez içinde donanmış olmaları sağlanacaktı. Ocağın ilk başbuğu Enver Paşa, Kalga'yı, parantez içinde başbuğun yardımcısı ise Harold Parfit olacaktı. Başbuğ Enver Paşa. Ancak İttihat Terakki Cemiyeti izcilik örgütüyle gençliğin tamamına ulaşamayacağını anlayınca 15 Haziran 1914'te Osmanlı Güç Derneklerini kurdu. Diğer gençlik örgütlerinin aksine geçici kanunla kurulan ve Enver Paşa'nın gençlerin siyasetle uğraşmasının yasaklanmasını isteyen talimatı ile sanki İttihat Terakki Cemiyeti ile irtibatı yokmuş havası verilmeye çalışılan Osmanlı Güç Dernekleri aslında Harbiye Nezaretine bağlıydı. Osmanlı Güç Derneği'nin başbuğluğuna yine Harbiye Nazırı Enver Paşa getirildi. Diğer yöneticiler ise Doktor Nazım, Eyüp Sabri, parantezde Toprak, Burdur Milletvekili Atıf, Trabzon Mebusu Resuhi ve Ziya Beylerdi. Başlangıçta beyaz tenis şapkası giyen bu gruplar, kimi çevrelerce Müslüman çocukların İngilizler tarafından Hristiyanlaştırılması olarak algılandı. İzcilerin kısa pantolon giymeleri önceleri tutucu kesimlerce tepkiyle karşılandı ancak Darülfünun'un Emini'nin parantez içinde rektör izciliği desteklemek amacıyla izci kıyafeti giyip kısa pantolonla dolaşmasıyla tepkiler azaldı. Derneklerde milli duyguların yoğunlaşması için sözlerini Türkçülük akımının ideologlarından Ziya Gökalp'in şiirleriyle bestelenmiş marşlar ile İsveçli besteci Felix Körling'e ait Dre Trade Jantor parantez içinde Şakıyan Üç Genç Kız şarkısından uyarlanan dağ başını duman almış marşı çalıyordu. Savaş devam ederken Osmanlı gençliğini savaş içinde silah altında tutmak ve bir milis örgütü etrafında toplamak amacıyla yeni bir örgütün kurulması fikri ortaya çıktı. Bu paramiliter örgütün fikir babası Osmanlı ordularını Prusya usulüne göre örgütlemek için gelen Gold Paşa'ydı. Gold'un tavsiyesiyle Almanya'da Karşling, Deutsch, Juvenberg ve Juvenberg gibi gençlik örgütlerinin kuruluşunda ve idaresinde çalışmış Mirelay von Hoff İstanbul'a getirildi. Alelacele paşalığa terfi ettirilen von Hoff ve yardımcısı Selim Sırrı'nın parantezinde Tarcan önderliğinde Nisan 1916'da Osmanlı Genç Dernekleri kuruldu. Hey 15'li 15'li. Harbiye Nezaretine bağlı olan dernek 12-17 yaş arası Müslüman ve gayrimüslim gençlerin üye edildiği Gürbüz Derneği ile 17 ve yukarı yaşlardaki gençlerin üye yapıldığı Dinç Derneği şeklinde örgütlenmişti. Edirne'den Kudüs'e, Bitlis'ten Basra'ya kadar geniş bir alanda teşkilatlanan genç derneklerinin sayısı 1917'de 706'ya ulaşmıştı. Dinç dernekleri üyeleri 1917'de çıkartılan ve 1915-1899 doğumlarının askere alınmasını öngören bir kanun uyarınca askere alındılar. Daha sonra adlarına H15'te 15'te Tokat Yolları Taşlı Türküsü yakalan bu gençlerin akıbetleri ne yazık ki bilinmiyor. Özet kaynakça. Yavuz Selim Karakış'la Savaş Yetimleri ve Kimsesiz Çocuklar Ermeni mi Türk mü? Toplumsal Tarih sayfa 69. Eylül 1999 sayfa 46-49 Bülent Bakar Mondros Mütarekesi'nden sonra yaşanan önemli bir problem. Türk ve Ermeni yetimleri sorunu Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi sayfa 62. Temmuz 2005 sayfa 569-588. İbrahim Ethem Atnur, Türkiye'deki Ermeni Kadınları ve Çocukları Meselesi, Babil Yayıncılık 2005. Murat Bardakçı, Talat Paşa'nın Evrak-ı Metrukesi, Everest Yayınları 2009. Zafer Toprak, Meşrutiyet ve Mütarekele Yıllarında Türkiye'deki İşçilik Toplumsal Tarih, Nisan 1998 sayı 52 sayfa 13-20. Zafer Toprak, 2. Meşrutiyet döneminde paramiliter gençlik örgütleri Tanzimat'tan Cumhuriyet'e, Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, Cilt 2, 1985 sayfa 531-536. Mustafa Balcıoğlu, Osmanlı Genç Dernekleri Türk Kültürü, Şubat 1992, sayfa 346, sayfa 98-102, Kazım Karabekir, Çocuk Davamız, 2. Cilt, Emre Yayınları, 1995. Siz hiç esir düştünüz mü? Cemalettin Taşkıran'a göre 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunda 2.608.000 kişi silah altına alınmıştı. Bunlardan 240.000'i hastalık nedeniyle, 35.000'i aldıkları yaralar sonucu, 50.000'i savaş alanında ölmüş, 400.000'i yaralanmış, 1.560.000'i hasta, firar, esir ve kayıp olarak savaş dışı kalmıştı. Sayıları 200.000'i bulan Osmanlı esirlerinin yaklaşık 135.000 kadarı İngilizlere, 70.000 kadarı Ruslara, 2.000 kadarı Fransızlara, geri kalanında Romenlere ve İtalyanlara esir düşmüştü. Almanya'daki esir kampları. 14 Kasım 1914 tarihli cihat fetvasından sonra Almanlar Müslümanları örgütlenme işini profesyonelce ele almışlar ve Aralık ayında Almanlar Şark için istihbarat servisini kurmuşlardı. Müslüman amaçlarından en önemlisi, savaş halinde itilaf devletlerinin ordularındaki Müslüman askerleri Hristiyan komutanlarına karşı ayaklanmaya teşvik etmekti. Bu askerlerin sayısı hiçbir zaman bilinemedi ama o günlerde sayının 210 bin ile 1 milyon arasında değiştiği tahmin ediliyordu. Bu amaçla NFO, Almanya'daki Müslüman esirler kampları projesini hayata geçirdi. İlk iki kamp Almanya'da kurulmuştu. Bunları Rusya saflarında savaşırken Avusturya-Macaristan ordularına esir düşen Tatar Müslümanları için Bohemya'da ve Macaristan'daki Estergon'da kurulan kampları izledi. Ayrıca Dalmatya'da bir nakil kampı kuruldu. Almanya'daki kampları Sadrazam Talat Paşa, Maliye Bakanı Cavit Bey, Abbas Halim Paşa, Şekip Arslan, Hüseyinzade Ali, Yusuf Akçura gibi önemli şahsiyetler ziyaret etmişler. Teşkilatı mahsusların adamları döndürme faaliyetlerini yürütmüşlerdi. İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif, parantez içinde Ersoy Bey de Berlin'deki kampta görev yapmıştı. Almanya'yı İslam dünyasında sevdirme kampanyası çerçevesinde Almanya'daki Halbmondlager, parantez içinde Hilal kampında bir cami inşa edildi. Ancak başlangıçta 45 bin marklık yapım masraflarını karşılamayı vaat eden Kaiser II. Wilhelm sözünü tutmadı. Mısır'daki esir kampları. Filistin ve Irak cephesindeki İngilizlerin eline düşen yaklaşık 135 bin Osmanlı esirinin 60 bini Hindistan'a, parantez içinde Sumapur, Ahmet Negar, Belgum, Belari, Kalküte, Katapar, Tongun'un, Burma'ya, parantez içinde Tomyo, Sevobo, Mekilete, Rangoon, Malta'ya ve Kıbrıs'ta, parantez içinde Magosa, Larnaka'ya götürülmüşler. Gerisi ağırlıklı olarak Mısır'da, Nil yakınlarında bir düzine kampta, parantez içinde Heliopolis, Maadi, Kahire Kalesi, Rasettin, Seydi Beşir, Bilbeis tutulmuşlardı. Nil civarındaki kamplarda 1918-1920 yılları arasında sadece Osmanlı esirleri arasında yayılan pellagra hastalığı sonucu 9.900 kişinin ciddi rahatsızlıklar yaşadığı, bunun 3.000'inin de öldüğü Osmanlı ve İngiliz belgelerinden biliyoruz. Hastalık deri sertliği ve kararmasıyla başlıyor, ardından sürekli ve şiddetli bir ishal geliyor, bunu akli melekelerin bozulması ve erken bunama tablosu izliyordu. Bir iki ayda kilosu yarıya inen hasta acı içinde ölüyordu. Eylül 1915'ten beri Mısır'ın Port Said şehrindeki Ermeni mülteciler arasında sıkça görülen pellagra 1917'de kampları kasıp kavurmaya başlayınca İngilizlerin ilk tepkisi Osmanlı esirlerinin hangi vilayetlerde doğduğundan başlayıp savaştan önce hangi meslekte çalıştıklarına dair uzanan soruşturmalar yapmak oldu. Çünkü hastalığın kampta ordudayken kötü beslenen Osmanlı askeri tarafından getirildiği düşünülüyordu. Ancak 1920'de Hindistan ve Burma'daki kamplardan Mısır'a sağlam gelen binlerce Osmanlı esirinde de kısa sürede pellagra boy gösterince bu teorileri çöktü. İngilizler ilk olarak Osmanlı esirlerine verilen diyetin kalori ve protein miktarını artırdılar. Ama sorun şiddetlenerek devam etti. Öyle ki 1 Nisan 1920'de, yani savaşın bitiminden 1,5 yıl sonra, Mısır'dan Türkiye'ye gönderilmek için İstanbul'dan gemi gelmesini bekleyen 17.488 Osmanlı esirinin çoğu pellagralıydı. ülkeye gelebilen esirlere gösterilen ilgisizlikten tutun da ülkede hastalığı tanıyan doktor olmamasına kadar uzanan bir dizi nedenden tedavi olamadılar. Kimi öldü, kimi ömür boyu çeşitli arazlar taşıdı. Tıbbi oryantalizm mi? 1735'ten beri tanınan hastalığın nedeni ancak 1937'de öğrenildi. Sorun Nikain diye bilinen B3 vitamini eksikliğindeydi. Peki aynı kamplarda kalan diğer esirler değil de neden sadece Osmanlı erkekleri bu hastalığa yakalanıyordu? Cevap hem karmaşık hem basitti. Karmaşıktı çünkü İngiliz esirlere kalori miktarı kılı kırk yarılarak hesaplanmış iki tip tayin veriyorlardı. Alman, Avusturyalı, Macar ve Bulgar esirlere uygulanan 2613 kalorili Avrupa tayininde 255 gram ekmek, 113 gram kırık bisküvi, 85 gram et, 49,5 gram jambon, 283 gram tuzlu balık, 566 gram patates, 113 gram taze sebze, 56,6 gram bakliyat, 37 gram pirinç, 28,3 gram yulaf ezmesi, 16 gram peynir ve 12,1 gram margarin vardı. Osmanlı esirlerine uyguladıkları 3680 kalorili Türk tayininde ise çay, şeker, et, taze sebze aynı miktarda idi ama 905 gram ekmek, 85 gram pirinç, 7 gram margarin, 0,28 gram bakliyat vardı. Bu diyette ayrıca Avrupa diyetlerindeki balık, patates, bisküvi ve jambon yerine verilen soğan, hurma veya zeytin vardı. Hastalığın nedeni bu aşırı titiz ayrımdı. Avrupa tayini yiyenler vücutlarının gereksinim duyduğu oranda niacin, Türk tayinine konulmayan balık, patates ve jambondan alıyorlardı. Türklere daha çok verilen ekmekte de nicain vardı ama esirlere verilen ekmek niacin acısından zayıf olan yerel darıdan yapıldığı için eksiklik tamamlanamıyordu. Osmanlı subayları maaş aldıkları için satın aldıkları yiyeceklerden ihtiyaçları olan niacini sağlarken parasız olan erler niacine ulaşamıyorlardı. Türk tayininde ekmeğin çok olması veya jambon olmaması anlaşılabilirdi. Ancak neden balık ya da patates yoktu? Çünkü İngilizler oryantalist bir bakış açısıyla Türkler ne yer diye sormuşlar. Sonuçta böyle bir tayin hazırlamışlardı. Bu cevabın doğruluğundan o kadar emindiler ki hastalık ilerlediği halde bir an bile akıllarına Türklere de Avrupa tayini vermek gelmemişti. İşte bu bakış açısı da işin basit yanına işaret ediyordu. Türkler Avrupalı hekimlerin iyi niyetli ön yargılarının kurbanı olmuşlardı. Sibirya ve Nargin Adası. Romanya ve Galicia'da Ruslara esir düşen Osmanlı askerleri ağırlıklı olarak Kazan ve Sibirya'ya, parantez içinde Samara, Simbir, Kazan, Ufa, Ninegovart, Oka, Kostmora, Viatra, Vologa, Krasnoyarsk, Pinamur, Tomsk, Doğu Anadolu'da esir düşenler ise Hazar Denizi'ne, Bakü'ye yakın bir yerdeki Nargin, parantez içinde Nergis Adası'na ve Merkezi Rusya'daki Vornovina kamplarına götürdüler. Buralarda 4 yıl kadar değişik sürelerde çile doldurdular. Esirler kamp yerlerine Tepluşki denen vagonlarla taşınıyorlardı. Bu vagonlar öylesine ilkel, öylesine havasız ve küçüktü ki kampa varıldığında içindekilerin çoğu zaten ölmüş oluyordu. Örneğin Piraumur kampına götürülen 800 Osmanlı esirinden sadece 200'ü kamp yerine varabilmişti. Kamp yerleri genellikle terk edilmiş ordu barakaları, okullar ya da fabrika binalarıydı. Tuvalet ya yok ya da yetersizdi. Esirler küçücük bölmelerde tahta kerevetlerde yatıyorlardı. Susuzluk ve pislik yüzünden kolera, tüfüs, tifo ve bit en yaygın ölüm nedenleriydi. Bitki örtüsü ve su kaynakları olmayan Nargin Adası'nda 10 bine yakın Osmanlı esiri ise sıcak, susuzluk, zehirli yılanlar ve ağır yaşam koşulları yüzünden daha ilk yıllarda ölmüştü. Ancak 1916'da Ruslara esir düşen bölük komutanı Faik, parantez içinde Tonguç Bey, anılarında biri yaşlı, öteki genç, iki doktor sinirlenmeden güler yüz ve tatlı dille daima tekrarlanan rica ederim, lütfen gibi sevecen sözlerle birer birer dikkatle muayene ediyorlardı diyerek Rus doktorlara iltifat ettiğine göre kasıttan ziyade kötü koşullar söz konusuydu. 18. ayrımın sonu sayfa 300.